Sayfa 334. Türkiye'nin Almanya'dan aldığı Göben ve Breslau adlı harp gemileri yeni isimleriyle Yavuz ve Midilli, Rus liman şehirleri Odessa, Sivastopol ve Novorossiysk'i bombalamışlardı. Bu meyanda Türkiye'nin en imkansız şartlarda para toparlayıp İngiltere'ye sipariş etmiş olduğu Sultan Osman ve Reşadiye isimli iki zırhlı, harbin hemen öncesinde tamamlanmış ve borcu kalmamış olmasına rağmen İngilizler gemileri Türkiye'ye götürmek üzere İngiltere'ye varan Türk süvarisine el koydukları gemileri teslim etmemişler, hatta karşılığında tüm parasını aldıkları gemiler için tazminat dahi ödememişlerdi. Babamın bu arada gelen mektubunda Türkiye'de İngilizlere karşı müthiş bir tepki olduğu yazıyordu. Tabii o tarihe kadar tarafsız kalmaya gayret eden Türkiye'nin nasıl olup bu savaş oyununa çekildiği anlaşıldığında keşkelerin fayda etmediği bir kere daha anlaşılıyordu. Göben ve Breslau'nun kaptanı olan Amiral Sohan, Cezayir kıyılarını bombardımana tuttuğu zaman planı tekrar Atlantik Okyanusu'na açılmakmış. Ama Cezayir harekatı sırasında aldığı ani bir emirle Türkiye'ye doğru rotası değiştirilmişti. Görevi tarafsız Türk hükümetini Alman tarafına çekmekti. İngilizlerin harp gemilerimize el koymasının getirdiği ihtiyaç ve onlara duyulan küskünlükle bu iki Alman zırhlısını satın almasında hiç zaman harcanmamıştı. Gemilere Türk bayrağı asılmasına rağmen yönetimleri yine Amiral Sohan'da kalmıştı ve Rus kıyılarının bombalanması da yine onun komutasında gerçekleştirilmişti. Haberi daha gazeteler basılmadan duymuştuk. Üniversiteden yakın arkadaşım Shana Rose'un sevgilisi Bill Burnham, New York Times'ın dış haberler servisinde şefti. Haberi departmanına ulaştığı an bize iletmiş, duyduğumuz zaman Nesim'le şok yaşamıştık. Bir müddettir, daha ziyade Celeste'in ailesi için endişelenerek takip ettiğimiz harp çılgınlığı şimdi kendi ülkemizi, ailelerimizi içine almıştı. İstanbul'da neler yaşandığını, durumlarının ne olduğunu anlamak için çıldırıyorduk. Üst üste çektiğimiz telgrafları nihayet Nesim'in ve benim babalarımızdan gelen cevaplarla, onların da bu talihsiz gelişmeden duydukları şoku ve Türkiye'nin hazırlıksız yakalanmasını getirdiği telaşlı şaşkınlığı anlamıştık. Ağustos 4'te Almanya kısa bir süre önce haberini verdiği gibi Belçika'ya girdi ve İngiltere Belçika'nın yanında Almanya'ya harp ilan etti. Birinci Dünya Harbi resmen başlamıştı. Ağustos ülkelerin birbirine harp ilanı ve işgallerle dolu nefes aldırmadan geçti. Almanlar durdurak bilmeden Avrupa'nın içinde yayılıyorlardı. Liège Zeppelin bombardımanına tutulmuş, Fransızlar Almanlara karşı girdikleri mücadeleyi de bir karşılaşmada 27 bin ölüyle tarihlerinin en büyük savaş kaybını vermişlerdi. Avusturya Macaristan Rusya'ya, Sırbistan Almanya'ya, Almanya Rusya'ya, Asya'nın ta diğer ucundaki Japonya Almanya'ya arka arkaya harp ilan ediyor, sanki çocuklarını savaşa yollamak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Von Ludendorff ve von Hindenburg Rusya'ya varmak üzere Doğu Prusya içlerine yola çıkmışlardı. General von Hausen Belçika'da Dinard'a girdiğinde halktan 612 kişiyi katletmişti. Gazetede kurbanlar arasındaki 3 aylık Felix Five bebeği okuduğum zaman hasta oldum. Dünya nereye gidiyordu? İnsanlar nereye? Düzenler bozulup kaoslar yaratılıyordu. 28 Ağustos'ta harbin ilk deniz savaşı İngiliz Kraliyet Donanması'nın Heligoland'da Almanların 4 gemisi ve 1000 denizcisini yok ettiği tarihte yaşandı. 2 gün sonra Alman savaş uçakları Paris'i bombaladı. Ülkeler çıldırmıştı. İnsanlığı yok etme yarışında gibilerdi. Bütün bu kıyametin ortasında Sir Ernst Shackleton 27 kişilik ekibiyle HMS Endurance gemisinde Antarktika yolunda İngiltere'den ayrılmıştı. Kızaklarla buzlu kıtayı baştan başa geçmeyi planlıyordu. Avrupa'da binlerce genç adam ateşe giderken bir İngiliz serüvenci de deniz aşırı kıtalarda İngiliz üstünlüğünü ispat peşinde buzlu denizlere doğru yollanmaktaydı. İstanbul'a yazışmalarımızın arası açılmıştı. 1914'ün sonbaharında babamdan gelen mektupta saatlerinin iyi olduğu ancak Türkiye'nin huzursuzluğunun son raddeye geldiğini yazıyordu. İngilizler Balkanlardaki planlarını şimdi de Doğu Anadolu vilayetlerinde uyguluyorlardı. İngiliz idaresi altında iç işlerinde bağımsız olacakları vaadiyle doğudaki Ermeni vatandaşlarımızı körüklemeleri neticesinde Ermeni çeteciler köylere, kasabalara saldırmaya başlamışlardı. Bu arada Liman von Sanders'in komutasındaki Alman kumanda heyeti Türk askeri üniformalarıyla muhtelif kadrolara yerleşmişti. Bu işbirliğinin hele Rus kıyılarının Yavuz ve Midilli tarafından bombalanmasının ardından Türkiye'yi yelpazenin neresine yerleştireceği çok aşikar. Umarım ülkemiz tarafsızlığını korumanın akıllı bir yolunu bulur da bu cehennemin dışında kalabilir diyordu babam. benim uzaklarda emniyette olmamın onlara ne kadar huzur verdiğini, hele bu son gelişmelerle benim güvenimden duydukları mutluluğun bana olan özlemlerini çok geri planda bıraktığını söylüyordu. Babamın bu son mektubunun ardından 2 Kasım'da İngiltere'nin Kıbrıs'a el koyduğu gün Rusya Türkiye'ye harp ilan etti. 3 gün sonra da İngiltere ve Fransa aynı cephede yerlerini almışlardı. Rusya derhal Sarıkamış üzerinden Erzurum'a doğru ilerlemişti. Enver Paşa'nın komuta ettiği Osmanlı ordusu Ardahan ve Sarıkamış'ta şiddetli kışın etkisiyle çok büyük kayıplar vermişti. İngilizler Basra Körfezi'ndeki petrol yataklarını kendi korumalarında tutmak için Hint birliklerinden oluşan askeri güçleriyle Kasım ayında Basra'yı işgal etmişlerdi. Daha savaşa girdiğimiz anda memleketin iki ayrı köşesinde iki cephe açılmıştı bile. Haber bana ister istemez yosun gözlü prensi düşündürmüştü. Nasıl bu kadar hazırlıksız, korumasız yakalanmıştık? Ailelerimiz, memleketimiz bir başka kıtada harbin içinde bizden ateş çemberiyle ayrılmışlardı. Ağzımızı bıçak açmıyordu. Bu arada Celeste ülkelerimizin düşman saflarda yer almış olması da bize ironik geliyordu. Amerikan basını dünyayı gün be gün takip etmekle beraber harbin dışında bir dünyada olduğunu gösteren renkli, hafif olayları da haber yapıyordu. Harry Fox'un Ziegfeld Follies'te tanıttığı Foxtrot dansı kadar Helena Rubinstein'in Paris'teki güzellik salonunu harple beraber kapatıp New York'un 5. caddesinde bir salon açması günlük haberler arasında dikkate sunuluyordu. Henry Ford'un Tin Lizzy's adını verdiği, söylenene göre günde 5 dolarlık bir ödemeyle orta kazançlara hitap edecek yeni model arabası 231 bin adet üretilerek satışa sunulmuştu. Deutsche marka arabalar da aynı devirlerde piyasaya görücüye çıkıyordu. Aralık 15'te 4,5 aydır kapalı olan New York Stock Exchange yeniden açıldığında halkın savaşla ilgili az da endişesi varsa bile moraller düzelmişti. 1915 geldiğinde hiçbirimizin kutlama telaffuz edecek hali yoktu. Evimizde baş başa bir yemek yemeye karar verdik. Yalnız Ezra, İshak ve Janine Stein ve Celeste'in Mr. Downey'ni çağırmıştık. Mürebbiyemle beraber şık, zarif bir masa ve lezzetli yemekler hazırladık. Annemin tarifi iç pilavlı hindi dolması gecenin ana yemeğiydi ve çok beğenildi. Sohbet özellikle yabancı dostlarımızın bizi tesellileri ve İngilizlere, Almanlara hiddetlenmekle sürdü gitti. Sakin, dostane bir akşam geçirdik. Ezra'nın anne ve babası beni kız evlatları gibi sahiplenmişler, New York'taki ebeveynlerim olmuşlardı. Ailem Amerika'ya gelmek istediği takdirde elinden gelen yardımı yapacağını, bir sıkıntımız olursa muhakkak kendisine söylememizi defalarla tekrar ederek ayrıldılar. Aklımız, dualarımız uzaklardaydı. New York'ta yaşamımız devam ederken 5 Ocak'ta Orta Asya işlerine ilerleyen 9. Ordu'ya bağlı Türk askerleri 50 bin kayıp vererek Ruslara teslim olmuştu. Rusya steplerinin amansız kışında çoğu donup kalan askerlerimizin öyküsünü daha sonra babamdan gelen mektupta okumuştum ve içim parçalanmıştı. Ocağın 15'inde Alexander Graham Bell'in New York'tan San Francisco'daki arkadaşı Thomas Watson'la telefon bağlantısı kurması üzerine halk günlerce başka bir şey konuşmadı. Amerika dünya harbine tarafsız duruyordu ama yabancı sularda kendi politikalarını yürütmeye devam ediyordu. Ocak ayının sonunda deniz kuvvetleri Haiti'yi işgal ettiler. Almanlar ise yayılmalarını hızlandıracak ne kadar imkanları varsa kullanıyorlardı. İlk zehirli gazla saldırıyı Ruslar üzerinde Bolinov'da gerçekleştirdiler. Ülkemiz için hazırlanan savaş oyunlarına Şubat ayının 19'unda bir de Çanakkale Boğazı cephesi eklenmişti. Kafkas cephesindeki Rusların işini kolaylaştırmak için İtilaf devletleri boğazları geçmeye niyetlendiler. İngiliz Kraliyet Donanması'nın başına getirilen Winston Churchill'in mimarı olduğu bu cephede 2 Mart'ta İngiliz Amiral Carden'ın komutasında Çanakkale Boğazı'nı bombalamaya başladılar. Bu haberin gazetelerde yer aldığı gün eleştirmenlerin gelmiş geçmiş en mükemmel sessiz film diye kritiğini yaptıkları The Birth of a Nation, Bir Milletin Doğuşu, New York'ta vizyona girdi. Lillian Gish, Mae Marsh ve Wallace Reid filmin kahramanları olarak kupürleri doldurdular. Rusya steplerinde, Çanakkale'de, Mısır'da, Sarıkamış'ta telef olan askerlerimizi Avrupa'nın dört bir köşesindeki cephelerde siperler içinde kalan binlerce genci düşündükçe sanatın ne kadar mükemmel olursa olsun kanı engelleyemeyeceğini üzülerek fark ediyordum. Harp, sanatın beşiği ve koruyucusu olan ülkelerle başlamıştı. Hüznü çok çabuk yakalayan ruh halim şimdi ağlamak için daha sık sebep buluyordu. Acıklı hikayeler kurmak, düşünmek zorunda değildim. Hayatın kendisi acı veriyordu artık. Yüreğimizi, ruhumuzu daraltan bu olaylar zincirinde Nesim'le olan aşk hayatımız sakin, şefkat dolu bir cinsellikle o güne kadar olduğundan farklı bir döneme girmişti. Birbirimizin kollarında özlediğimiz, merak ettiğimiz ailelerimizin eksikliğini, duyduğumuz endişeleri giderme arzusuyla yatıyor. Telaffuz etmemekle beraber birimiz diğerini bir gün kaybederse korkusu içimizde, tenlerimizi koklayarak, incitmekten sakınarak sevişiyorduk. 16 Mart tarihinde Çanakkale Boğazı'ndaki iki İngiliz harp gemisi Inflexible ve Irresistible'ın mayınlara çarptığı haberini önce sevinerek okurken hemen ardından o gemilerin içinde de başka annelerin çocukları olduğunu düşünüp içim acıdı. Ama harp böyle bir şeydi. Bazı anneler çocuklarını tekrar görecek, bazıları da gömecekti. Kimi çocukların da mezarı dahi olmayacaktı. Harbi çıkaran açgözlülere lanet ederek ağladım. Hiç uyumadan geçirdiğim gecenin ardından ertesi gün dersten dönüşümde babamdan gelen ve Nesim'le adımıza müşterek yollanmış telgraftaki haberle bir şok daha yaşadım. Akif Bey kalp krizi geçirmişti. Babam şartların çok zor olduğunu bilmekle beraber Nesim'in İstanbul'a gelmesinin ona çok ihtiyacı olan annesini teselli edeceğini yazıyordu. Akşam kocamın elini tutmuş haberi bir kez daha beraber okurken bunun aslında bir hastalık değil ölüm haberi olduğunu ikimiz de sezmiştik. Ama hiçbirimiz bu konuda bir şey söylemedik. Belli ki babam harbin ortasında çaresizlik hissini körüklememek için İstanbul'a varana kadar Nesim'i oyalayacak bir hikaye uydurmuştu. Gözlerimizde yaş birbirimize sarıldık. Eminim düzelecektir. Yaşananların heyecanına dayanamamış olmalı dedim onu teselli ederken. Ama kendim gerçeğin bilincinde ağlıyordum. Babam sadece hasta olsaydı annem çekerdi telgrafı dedi. Bence babanla meşgul olmak zorunda kaldığından babamdan istemiş olmalı bu işi diye onu oyalamaya çalıştım gözyaşları içinde. Elimi avuçları arasına alıp öptü. Hayal gücün çok kuvvetli ama yalan söylemeyi beceremiyorsun küçük sevgilim. Ardından kararlı bir sesle ilave etti. Gitmem lazım. Nasıl gideceksin? Kara, deniz, her yer savaş içinde. Bir yolunu bulacağım. Annemin yanında olmalıyım. Babamın cenazesine yetişmem mümkün değil ama en azından yasını tutmaya orada olmalıyım. Böylesine şahsi bir durum olmasaydı Nesim'i caydırmak için tüm gücümü kullanırdım ama onu çağıran bir anneydi ve kocasının acısını paylaşmak için evladını yanında istiyordu. Buna ancak saygı duyabilirdim. Tamam sevgilim, yarın hemen dönüş için en emniyetli yolu ayarlamaya bakalım. Amerika tarafsız, dolayısıyla buradan rahat gidebilmem lazım. Sonra da İtalya'ya geçersem oradan bir gemi ayarlarım sanırım. Çanakkale Boğazı'nda kan gövdeyi götürüyor Nesim. Hangi yolcu gemisi oradan geçer? Yunanistan'a, oradan Yunan adalarına ve Ege kıyılarına geçiş yapabilirim. Ama her halükarda bir an önce yola çıkmam şart. Harbin şartlarının ve sınırlarının her gün yeni baştan çizildiği bir devirde New York'tan Ege kıyılarına varılana kadar neler olacağı, hangi sularda ne karmaşalar ne kavgalar çıkacağı bilinemezdi. Ama Nesim'i New York'ta bir gün daha tutmak ona ve annesine haksızlıktı. Babası belki de gerçekten sadece kriz geçirmiş ve oğlunu görmeyi bekliyordu. Yetişirse bile belki de bu onun son görüşü olacaktı. Onu tutmaya hakkım yoktu. O gece birbirimize sımsıkı sarılıp hiç konuşmadan ve uyumadan sabahın ilk ışıklarını bekledik. Hayatımız altüst oluyordu. Savaşın uzağında ama savaşın içindeydik. Çünkü köklerimiz, ailelerimiz, ülkemiz savaşın kurbanıydı. Sonraki günler Nesim'in dönüşü için plan yapmakla geçti. İngilizlerin Türkiye'nin doğu vilayetleri için attıkları şer tohumları meyvelerini vermeye başlamış olmalıydı ki, Bill Burnham 12 Nisan gecesi bize uğradığında Van'daki Ermenilerin bir gün evvel ayaklandığı ve çevrede katliama giriştiği haberini verdi. İngilizlerin körüklediği düşmanlık ateşi şimdi de Doğu Anadolu'ya girme hevesindeki Rusların yolunu açmak üzere yanıyordu. Bill'in ağabeyi Washington DC'de istihbaratta çalışıyordu. Onun için gazetelerde olmayan haberleri dahi ondan detaylarıyla alabiliyorduk. Isaac Stein ve Bill Burnham ayrı kollardan Nesim'in Amerika'dan gidişini ayarlamaya çalışıyorlardı. Lusitania 17 Nisan'da Liverpool'dan ayrılmış New York yolunda Atlantik'e açılmıştı. 24 Nisan'da burada olması bekleniyordu. Sonra tekrar 1 Mayıs'ta geriye dönecekti. O yolculuk için Nesim'e savaş korkusuyla iptal ettirmiş birinci sınıf kameralı bir yolcunun yeri ayarlandı. Isaac Stein tartışma söz konusu olmadan Nesim'e geri dönebileceği tarihe kadar izin verdi. Bana göz kulak olacaklarına dair de onun için rahatlatmaya çalışıyorlardı. Bu meyanda Türkiye için iyimser olabileceğimiz hiçbir gelişme yaşanmıyordu. İtilaf kuvvetleri Çanakkale Boğazı'nı aşma projesinde muvaffak olamayınca önce geri çekilip sonra 25 Nisan'da Gelibolu'ya Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerinden oluşan Anzaklarla çıkarma yaptılar. Bu arada St. Petersburg'un adını Petrograd olarak değiştiren Rus Çarlığı başkentlerinden boğazlar üzerinde İngiliz ve Fransızlarla birlikte hak iddia ettiklerini dünyaya duyuruyorlardı. Çanakkale'de Türk ordularının komutası General Liman von Sanders ve Yarbay Mustafa Kemal'deydi. Düşman daha ilk çıkarmasında 25 Nisan günü Kocatepe'de Mustafa Kemal tarafından durdurulmuştu. Ülkemizin kazanan kahramanlara şiddetle ihtiyacı olduğu gün Mustafa Kemal Tanrı'nın bir lütfu, mucizesi olarak Çanakkale'nin kan gölü içinde sıyrılıyordu. Ama bunca hırs, açgözlülük karşısında ne yapılabilecekti henüz meçhuldü. Her gün tüm gazeteleri alıyor, fazla teselli beklemeden haberleri baştan sona okuyorduk. Artık sadece ülkemiz değil, şehrimiz, ailelerimiz savaş hattının içine girmek üzereydi. Haberleri dehşet içinde izliyor ve birbirimizi teselli edecek söz bulamıyorduk. Nesim'in yapacağı yolculuktan sadece Londra'dan sonraki bölümü için endişeli değildim. Korkup New York limanından ayrıldığı andan itibaren bütün yolculuk içindi. Zira denizaltı denilen güç, her ne kadar bu savaşa kadar ciddiye alınmadıysa da Almanların U-botları harbin başından beri kendilerini savaş unsuru olarak ispat etmekteydiler. U-15, U-21, U-9, U-17'ler. Ardı ardına denizlerde harp gemilerini torpilleyip şimdiye kadar binlerce insanın hayatını sona erdirmişlerdi. İlk başlarda kitabına uygun savaşma örnekleri gösterseler de son zamanlarda sivil, yolcu gemileri, feribotlar hatta artık uyarılmadan batırılmaktaydı. Almanlar centilmen savaşçılığı çoktan bırakmış ve onların bu tarzı tüm savaşanlara öldür ya da ölü öğretmişti. Daha 1915 Ocağı'nda İngiliz Channel'da hiç uyarısız 3 gemi batırılmış ve 2 gün sonra da hastane gemisi Asturias kızıl haç işareti olmasına rağmen üsteğmen Walter Schweiger'in komutasındaki U-20 tarafından suya gömülmüştü. 4 Şubat'ta Kaiser Wilhelm'in İngiliz adalar çevresine harp bölgesi olarak ilanından sonra 18 Şubat'tan itibaren o civarda görülen İtilaf devletlerine ait gemilerin uyarılmadan batırılacağı duyurulmuştu. Belçika'yı işgal eden Almanya için U-botlarını Ostend'de yuvalandırma şansı doğmuştu ve İngiliz sularına hiç zahmetsiz ulaşabilecekleri bir limanda barınmak, sınırsız denizaltı harekatına başlama kararı verdikleri zaman onları açık denizlerin en tehlikeli ölümcül varlığı yapıyordu. En son Nisan'da İngiliz kargo gemisi Herpelis bir U-bot tarafından uyarısız batırılmıştı. Herpelis her iki yanındaki büyük beyaz puntolarla Belçika'ya yardım komisyonu yazan yazısıyla Amerika'ya Belçika için gıda yardımı almaya gidiyordu ve beyaz bayrak taşıyordu. Alman U-botları için bu detayların hiçbir önemi yoktu. Gemi batırılmıştı. Bütün bunları düşünmek Nesim'den ayrılmayı o kadar zor hale getiriyordu ki ne yapacağımı bilemiyordum. Defalarca uyanıkken gördüğüm o korkunç vizyon geceleri rüyalarıma giriyor, ter içinde uyanacağım ana kadar beni nefessiz bırakıyordu. Uğursuz uğurlama. 27 Nisan Cumartesi, Esim'in yolculuktan önceki son hafta tatilinde evde onun için bir veda yemeği düzenlemiştim. Çok yakın dostlarımızla onu mümkün olduğunca yüksek moralle yolculamak istiyordum. Ama kendi yüreğim, beynim cenderede gibiydi. O gece kokteyl servisi sırasında Bill beni bir an yalnız yakalayarak içini döktü. Hüma, keşke Nesim'i yollamamak için bir yol bulabilseydik. Onun endişelerinin benimkinden farklı, ağabeyinden veya gazetesinin istihbarattan öğrendiği daha kat'i bir bilgiden dolayı olduğunu bildiğim için huzursuzluğum bir kat daha arttı. İngilizler bütün yolcu gemilerini savaş hazırlığında elden geçirdiler. Lusitanya'da tersaneden yeni çıktı. Buhar odalarından birini iptal edip kargo kapasitesini artırmışlar. Buradan teçhizat yüklenecek gemiye. Gerektiği takdirde silahlandırılmak üzere güvertenin tikleri altına bile özel bölmeler yapılmış. U-botlar için ideal bir av olacak diye korkarım. Bil, bunu Nesim'e kendin anlatmalısın. Benim onu yolculuktan vazgeçirmek için öne süreceğim hiçbir gerekçe tabii görünmeyecektir. Kaptan Daniel Dove, U'larla köşe kapmaca oynayarak Atlantik'i aşmaktan sinir zafiyetine uğramış ve ayrılmış. Gemi, Kaptan William Turner'ın idaresine geldi New York'a. Bir grup Alman kökenli Amerikan vatandaşı, iki ülke arasında oluşacak düşmanlığı engelleyebilmek için Alman sefareti nezdinde girişimlerdeler. Sefaretin hiç değilse Lusitania yolcularını vazgeçirmeye yönelik bir ilan vermesi için ısrar ediyorlar. İş ciddi Hüma. Bil, lütfen bunları Nesim'e söyle. Vazgeçir mi bilemem ama senden duyması lazım. O sırada kocam yanımıza yaklaşmıştı. Ordör servisini bahane ederek yanlarından ayrıldım. Misafirin arasında dolaşıp bir yandan yemeği hazırlarken gözüm Nesim'deydi. Onun kararını değiştirebileceği bir anın müjdesini bekliyordum ama bu boş bir hayal olarak kaldı. Yemekte Isaac Stein de Lusitania'ya binecek olan kendi dostlarının aldığı haberleri iletti. Salon klas yolcularından bazı önemli isimlere gizlilik içinde geminin bir U-Bot tehlikesiyle karşılaşacağına dair ikaz yapılmış. ''Aa evet'' dedi karısı. ''Alexandro Munro onun için iptal etti yolculuğunu.'' Ona mukabil sevgili dostum Dr. Frederick Pearson umursamamış bile karısı ve sekreteriyle beraber gidiyorlar derken Mr. Stein Nesim'in seçimini hafifletmek ister gibiydi. Ezra da kendi olumlu haberiyle sohbeti yumuşatmak istemişti. Alfred Vanderbilt de aldırmamış ki o da yolculuğa çıkıyor. Kaptan Turner savaşa rağmen Atlantik'te yolculuğun New York sokaklarında arabayla gezmekten daha emniyetli olduğunu söylemiş diye ilave etti babası. Bunları büyük bir nezaketle dinleyen Nesim'in kayıtsız tavrı karşısında onu nasılsa vazgeçiremeyeceğimizi herkes anlamıştı. Dolayısıyla korkularımızı hafifletmekten başka çare kalmamıştı. Çarşamba günü limanda buluşmak üzere dostlarımız iyi geceler dileyip ayrıldıklarında kocamı yanımda tutabilmek için artık deneyeceğim hiçbir formülün kalmadığının farkında Celeste'le beraber gözlerimizdeki yaşları tutmaya çalışarak ortalığı toparladık. Nesim yanında çalışma odasında yanına alacağı özel evraklarını ayırıyordu. Bir ara mutfak tezgahına dayanma ihtiyacını hissettim. Akan yaşlarımı, dudaklarımı ısırarak sessiz kılmaya çalıştım. Celeste elindekileri bırakıp yanıma gelmişti. Saçlarımı okşarken fısıldadı. Yapma küçüğüm. Ne olur yapma. Onun gidişini kolaylaştırmıyoruz böyle. Sanıyor musun ki seni bırakıp giderken içi rahat? Ayrıca İstanbul'da neyle karşılaşacağını da bilmiyoruz. Şu an zaten alt üst olmuş durumda. Ona ek bir acı vermeyelim. Haydi gel, toparla kendini. Git onun yanına. Geri kalanları ben hallederim. İtiraz yok. Haydi. Celeste'e teşekkür edip gözlerimi silerek zoraki bir tebessümle Nesim'in yanına gittim. Masasının üzerine yaydığı dosyalar kağıtlar arasındaydı. Ayak seslerimi duyunca başını kaldırıp gülümsedi ve kollarını açarak bana doğru geldi. Harika bir geceydi küçük sevgilim. Yemeklerin enfesti. Çağırdığın misafirler de en sevdiğim dostlarımızdı. Daha güzel bir veda yemeği olamazdı. Veda deme sakın dedim parmaklarımı dudaklarına bastırarak. Güle güle yemeğiydi sadece. Döndüğünde çok daha mükemmelini hazırlayacağım. Bu defa çok sevmediğin dostlarımızı bile çağıracağım sırf kutlama olsun diye. Aklına koyarsan yaparsın mani olamam derken güldü. Kollarına sokulup güzel yüzüne baktım. Gerçekten bana bu kadar mı teslim oldun? Beni kollarına bebek sallar gibi sarmalayıp iki yana sallandı. Başını saçlarımın arasına yerleştirip bir öpücük verdi. Sen bana öyle büyük bir aşk teslim ettin ki ben sana nasıl teslim olmam küçük sevgilim benim. Sana beni ne olur bırakma dediğimde böyle bir anı yaşayacağımı bilmeden söylemiştim. Ama şimdi yaşarken o kelimeler artık aciz içinde ve önemsiz kaldı. Birden sanki hiç düşünmediğim bir şeyi yeni hatırlamış gibi başımı kaldırıp gözlerin içine baktım. Beni de götür dedim kararlılığımı belli eden bir ses tonuyla. Olmaz küçük sevgilim. Ne kadar riskli olduğunu bütün gece anlatıp durdu dostlarımız. Seni bu kadar bile bile bu maceraya sürükleyemem. Senin yaşadığın her macerayı paylaşmadın mı? Neden bunda da yanında olmayayım? Olmaz. Sesi kesin, tavrı ciddiydi. Şayet bütün bunlar söylentiyse, döndüğümde yaşamak için sana ihtiyacım olacak. Şayet kaderimde dönmemek varsa, o zaman da hikayemi anlatacak, ardımdan gözyaşı dökecek sevgilime ihtiyacım olacak. Sonra birden neşelendi. Şu Aurora ile mihracesini anlattığın gibi benimle olan aşkını da anlatırsan büyük sükse yaparım sanırım. Seni ölümden bahsetmekten men ediyorum dedim gözlerimde yaşla. Elimden tutup çalışma masasının yanındaki kasaya götürdü. Bak küçük sevgilim, benim yokluğumda kullanacağın çek ve banka hesap defterleri burada. Citibank'teki hesabımızda seni uzun müddet götürecek nakit para var. Mr. Stein'de de oldukça yüklü bir portfolyo var işletilen. Kayıtları burada. En ufak probleminde Ezra'ya danışırsın. Benim eksikliğimi hissettirmez sana. Sonra göz kırparak gülümsedi. Yani finansman idaresi konusunda demek istedim. Celeste mutfağı toparlamış yatmaya gidiyordu. Çalışma odasının kapısından seslendi. Sevgililer, size iyi geceler. Her şey için teşekkürler Celeste. Güzel rüyalar. Yatmadan evvel bir içki ister misin diye sordu Nesim. Çok iyi olur. Konyak doldurduğu kadehler elinde karşıma geldiğinde onunla Lusitanya'da Nigel'ın ruhunu aramıza alarak yaptığımız aşkı hatırladım. Şimdi aynı gemiyle geri dönüp dönemeyeceğini bilmediğim kocamı göndermek üzereydim. Ona bakarken elimde olmadan karanlık sular içinde çırpınan bedenini görüyordum. Güzel Antonius başını elimden kayıp gittiğinin korkusuyla avucumla sardım. Seni mazinin yarasından kurtardığımda artık yanımda hep emniyettesin diye hissetmiştim. Ne kadar yanılmışım. Kader seni yeniden benim kontrol edemeyeceğim, uzanamayacağım kadar uzaklara, bu defa ölümcül bir ateşin içine sürüklüyor. Beni elimden tutup koltuğa doğru götürdü. Yanına değil kucağına oturup sarıldım. Başımı boynuna gömüp kokusunu içime çektim. Çok değil, sadece 3 gün sonra bedenine dokunamayacağımı, tenini koklayamayacağımı, ona sarılamayacağımı düşününce yüreğim öyle dağlandı ki acısıyla ağlamaya başladım. Ardından gözyaşlarım indi. Ağlama küçük sevgilim, lütfen. Beni daha fazla üzme. Üstelik tehlikenin ne kadar yakın, ne kadar uzak olduğunu bilemeyiz hiçbir zaman. Mesela geçen sene seni plazaya yalnız gönderdiğim akşam benim için tehlike burada, New York'ta, hemen yanı başımdaydı. Ama ben döndüm dedim gözyaşları içinde. Ben de döneceğim, söz veriyorum. Parmaklarıyla yanaklarımı silip çenemi kavradı, gözlerimin içine baktı. Seni şimdiden özledim. Nasıl dayanacağım bilmiyorum diye mırıldandı. Seni bedeninle, ruhunla, müziğinle saklayıp yanımda götürebilmek isterdim. Ben de sevgilim derken hıçkırıyordum, ben de. Şimdiden o kadar özledim ki seni içime almak ve kendime saklamak istiyorum. Hem de sonsuza kadar. Bana bir şeyler çalmak ister misin dedi parmaklarımı okşayıp. Dudağından öpüp kalktım. Ben piyanonun kapağını açarken Nesim salon kapısını kilitliyordu. Henüz ben oturmadan gelip arkamda piyanonun taburesiyle aramda durdu. Kollarını belime sarıp ensemden öptü. Başımı arkaya, onun omuzuna doğru bırakıp gözlerimi kapadım. Sesi önce yüreğimden geçiyor, sonra kulaklarıma ulaşıyordu. Seni yaş günde yalnız bırakacağım için çok üzgünüm küçük sevgilim. O zaman bu gece kutlayalım dedim. Nefesim kesilerek.